Ayrım 7, sayfa 95. Ah o cigaralar! Kocasının alnında boncuklanan teri usulca sildi Esna Hanım. Sırtına destek verip mintanını, iç gömleğini çıkardı. Terden sırılsıklam olmuştu Salih Efendi'nin üstü başı. Çamaşırları leğene basıp mutfağa seyirtti. Küçük bakır tencereyi suyla doldurdu. Kurumuş elma, ayva kabuklarıyla birkaç parça kabuk tarçını, bir avuç karanfili üstüne boca etti, kaynamaya bıraktı. Fokurdamaya başlayan suya ıhlamur ekleyip ocağın altını kapattı, demlenmeye bıraktı şifa çayını. Son günlerde sürekli şifa çayı kaynatıyor, Salih Efendi'nin öksürüklerle sarsılan bedenini rahatlatmaya çabalıyordu. Ah o sarıp sarıp peş peşe içtiği cigaralar! Onlar yüzünden bulmuştu bu derdi Salih Efendi. İşin kötüsü, bu dayanılması güç tabloyu yaşarken bile cigaralarından vazgeçememesiydi. Esna Hanım elinden geldiğince engelliyordu gerçi ama kaşla göz arasında fırsatını bulup küçük kaçamaklar yapmaktan geri durmuyordu Salih Efendi. Gelinler, torunlar seferber olmuş, hangisi Salih Efendi'nin elinde cigara görse koşup Esna Hanım'a haber veriyordu. Dedemiz gene duman içiyor. Çocukların dilinde duman içmekti cigara. Esna Hanım'ın dilinde ise dert içmek. İçe içe bulmuştu bu derdi Salih Efendi. Günden güne eriyor, soluyor, öksülükleri gitgide artıyordu. Endişeliydi Esna Hanım. Ne yapsa fayda etmiyordu. Sırtına kupa çekmeler, siyah turpun ortasını oyup içine doldurduğu balın suyunu içirmeler, kaynatılan otlar, nişasta pelteleri. Nafileydi hepsi. Allah sonlarını hayretsin de. Yetmezmiş gibi son derecede inatçıydı Salih Efendi. Ne doktora gitmek istiyordu ne de hastaneye. Ancak boğulurcasına öksürmekten bitap düştüğü bir gecenin sabahında yatağında doğrulmak isterken yüzük oyun yere kapaklanınca üç oğlu bir olup apar topar hastaneye götürdüler babalarını. Tepeden tırnağa muayene edildi Salih Efendi. Tahlilleri yapıldı, ciğer filmi çekildi. Vücudunu hor kullanmış dedi doktor. Ciğerleri iflas etmiş, nefes darlığı bu yüzden. Ayrıca astıma bağlı kalp yetmezliği gelişmiş. Torbalar dolusu ilaç, bir dizi öneri, yapılması ve yapılmaması gerekenler. Ve tabii sigara yasağı. Hepsi bir yana bu yasak derinden sarsmıştı Salih Efendi'yi. Yıllar yılı yarenlik ettiği, acısını tatlısını paylaştığı can yoldaşını tek kalemde silip atmak kolay mıydı? Verilen ilaçlar ve Esna Hanım'ın hazırladığı koca karı dermanları sayesinde dirilir gibi oldu Salih Efendi. Ayağının üstüne basabilecek güce kavuştuğunda da doğruca kahvehaneye attı kendini. Oğullarının nezaretinde bastonuna dayanarak ağır kaplumbağa adımlarıyla. Ömrünü vermişti bu dükkana. Ölürse de burada ölmeliydi. Öyle diliyor, öyle olması için dualar ediyordu. Bu arada küçük yaramazlıklar yapmaktan da kendini alıkoyamıyordu. Tek başına kaldığı nadir zamanlarda dükkanın arka bölümündeki sedirde sözüm onu istirahat ederken birkaç nefes cigara içmeyi kâr sayıyordu. Elinde yeni yaktığı cigarasıyla ortanca oğlu Bekir'e yakalandığında isyan bayrağını çekti. Nasıl olsa ölmeyecek miyim diye kafa tuttu karşısında sıralanmış oğullarına. Bu dert beni iflah etmez. Olan olmuş bir kere. Bundan sonrasında içsem ne olur, içmesem ne? İmri hak vaki olduğunda babamıza hayattaki yegane keyfini de yasaklamıştık diye içiniz yanar, vicdan azabı çekersiniz. Bırakın beni kendi halime. Bekir'le Ali söyleyecek söz bulamadılar. Ama İsmail hepsinin yerine konuşmayı görev bildi. Hem de en hoyrat diliyle. Ölüm dediğin nedir ki diye diklendi babasına. Ölür kurtulursun. Ama sonunda elden ayaktan düşüp sürünmek var Salih Efendi. Abileri kızmış ters ters bakmışlardı İsmail'e. Ama son zamanlarda babasının da sık sık aklından geçenleri, her aklından geçtiğinde iliklerine kadar titrettiği korkularını dile getirmişti İsmail. Kendi de biliyordu bu gidişatın iç açıcı olmadığını. Allah o günleri göstermesin, elden ayaktan düşürmesindi Salih Efendi'yi. Duaları hep bu doğrultudaydı artık. Bahara evrilmişti mevsim. Yeni yeni uyanmaya başlayan tabiatla beraber canlı bir soluk gelmişti havaya. Çiçek kokuyordu dört bir yan, çimen kokuyordu. Salih Efendi de öncesine göre epey toparlanmış, iyileşme yolunda emin adımlarla ilerliyordu. Bu sefer de yırttık diyordu içinden. Karısına, çocuklarına eskisi kadar yük olmamanın sevincini yaşıyordu. O sabah da oğullarıyla beraber kahvenin yolunu tuttu. Her zamanki gülen yüzüyle girdi içeri. Dükkan çalışanlarına günaydın dedi, hatırlarını sordu. Hanginiz yapacak kahvemi dediğinde çırakların öne çıkmak için birbirleriyle yarışa girmelerini gülerek izledi. Dükkanın arka tarafındaki acısını tatlısını duvarlarıyla paylaştığı, yıllar yılı kendisine sığınak ve sırdaş olmuş küçük odaya doğru yürüdü. İşine gücüne dalmıştı dükkandakiler. Az sonra Salih Efendi'nin kahvesini götüren İzzet'in haykırışı ile sarsıldı duvarlar. Salih Efendi diye ardı ardına haykırıyor, gerisini getiremiyordu İzzet. Dükkanda kim var, kim yok toplanıverdi kapının önüne. Ali kalabalığı yararak güçlükle girdi içeriye. Arkasından da Bekir'le İsmail. Boylu boyunca yerde yatıyordu Salih Efendi. Parmaklarının arasında yarısı içilmiş bir cigara vardı. Ölmüştü. Tam da istediği gibi bir ölümdü. Elden ayaktan düşmeden, kimselere yük olmadan, ona öncesinde dost olup, sonrasında sırtından vuran kadim yoldaşı cigarasıyla beraber. Ateş düşmüştü Salih Efendi'nin evine. Hesna Hanım'ın haberi almasıyla, başındaki tülbenti sıyırıp dizlerine vura vura dövünmesi, Ali ile Bekir'in analarının ağıtlarına eşlik eden hıçkırıkları, gelinlerin hatta torunların döktükleri acılı gözyaşları ve kederin kayınbabasının öldüğünü öğrendiği anda olduğu yere yığılıp bayılıvermesi. İçlerinde en tepkisiz ve soğukkanlı olanı İsmail'di. Yüzüne bakanın neler hissettiğini anlaması imkansızdı. Ağzına mühür vurmuş, taziye için gelen kalabalıkla zerrece ilgilenmeden, gözleri uzakta bir noktaya dikili, öylece oturuyordu bir köşede. Hayrettir, tek damla yaş inmemişti gözlerinden. Onun bu garip hali bazılarınca yadırganırken, bazıları da içine atıyor gariban. Kolay mı baba acısı? Keşke dışarı vursa. İçinin zehrini boşaltsa ferahlar gibi yorumlar yapıyor, teselli edilmeye en çok onun ihtiyacı olduğuna inanıyor ve bıkıp usanmadan dil dökerek İsmail'i avutmaya çabalıyorlardı. Oysa düz mantık yürüterek Salih Efendi'nin en küçük oğlunun da en az abileri kadar üzüntü duyduğunu düşünenler yanılgı içindeydi. Yaşanan acıyı yüreğine dokundurmamıştı bile İsmail. Kendi etmiş, kendi bulmuştu babası. Ne vardı öylesine obur bir iştahla bir teviye tütün çekecek? O kadar söylemişti doktorlar. Bir kulağından girip diğerinden çıkmıştı. Kendi sonunu kendisi hazırlamıştı Salih Efendi. Allah taksiratını affetsindi. Hayata konulan koskoca bir noktaydı ölüm. Dönüşü yoktu. Bundan sonrasında önemli olan, geride kalanların o noktanın ardından atılması gereken yeni adımları isabetle atabilmeleriydi. Kafasının içinde hiçbirinin kuyruğu birbirine değmeyen 40 tilki dolaşıyordu İsmail'in. Şu anda aklından geçenleri ortaya dökmesi yakışık almazdı elbet. Ama hazırlıklı olmalı, zamanı gelip de herkes ölenle ölünmez aşamasına geldiğinde eteğindeki taşları yerli yerince dökebilmesi için kafasında karanlık kalmış noktaları şimdiden aydınlatmalı, aklından geçenleri olgunlaştırıp ifade edebilecek kıvama getirmeliydi. Günlerce gecelerce gözyaşı döken kederin dünyası ise birdenbire ıssızlaşıvermişti. Göstermelik, gürültülü patırtılı bir ağlama değildi onunki. Usul usul, içini çeke çeke, yüreğini yakıp kavuran derin acıyla umarsızca ağlıyordu. Salih Efendi'nin 7. gün yemeğini yapıp helvasını kavurdukları gece daha fazla dayanamadı İsmail. Yeter be diye azarladı kederi. Zırlayıp durma artık. Gören de öz babası ölmüş sanacak. Bana öz babamdan daha yakındı o. Hayattaki biricik dayanağımdı. Küçümen geliniydim ben onun. Kızıydım. Babam belledim onu. Yokluğunda kim tutacak benim elimden, kim destek olacak bana diyemedi keder. Sustu. Konuşsa, içinden geçenleri olduğu gibi samimiyetle anlatsa, anlar mıydı İsmail? Hiç sanmıyordu. Ölü gözünden yaş beklemek gibi bir şeydi bu. Ağlaması da yasaktı artık. Öyle buyurmuştu kocası. Bundan sonrasında kanadı kırık bir kuş gibi yaşamını sürdürürken yüreğine akacaktı gözyaşları. Öküz öldü, ortaklık bozuldu. Seveni sayanı çoktu Salih Efendi'nin. Taziye için akın akın gelenlerin ayağı kesilecek gibi değildi. Öyle ki 3 günlük erkek taziyesi bitse de dükkanı açamadı oğlanlar. 7. günün bitmesini beklediler. 8. günün sabahı kahvehanenin darabasını kaldırıp içeriye girdiklerinde kupkoyu bir hüzün bulutu çöküverdi üstlerine. Dükkanın duvarları, masalar, sandalyeler, çay ocağı, bardaklar, fincanlar. Salih Efendi'nin yokluğunu haykırıyor gibiydiler. Ama bu haykırışı duyan yalnızca Ali ile Bekir'di. İsmail'in vurdum duymaz tavırları, komşu dükkanlardan gelenlerin, kahvehanenin sadık müşterilerinin, Sadık Efendi'nin ölümünü yeni duyup başsağlığı dilemek için koşup gelen eşin dostun sıcak ilgisinin arasında kaynayıp gitti. Dükkanı açtıklarının 3. günüydü. İşlerini bitiren kahve çalışanlarının evlerine dağıldıkları akşam saatleri. Ali ile Bekir kasayı kapatıp çıkmaya hazırlanıyorlardı ki durun hele diyerek abilerinin yolunu kesti İsmail. Konuşacaklarım var sizinle. 3 gündür gelen gidenden çay kahve parası almıyorlardı. Ali ile Bekir'in ortak kararıydı bu. İsmail'e sorma gereği duymamışlardı. Buna mı bozulmuştu İsmail? Çayı kahveyi ikramhanesine yazdık diye itiraz edeceksen hiç dilini yorma dedi Ali. Babamızın hayrıdır. Bunca mal mülk bıraktı bize. Hayrına çay kahve ikram etmişiz. Çok mu? Bu girişle sermayeyi kediye yüklersiniz siz diye sırıttı İsmail. Ama ne yaptığınız, ne ettiğiniz umurumda bile değil. İsterseniz dükkanın kapısına Hayrat Evi diye tabela asın. Kılım kıpırdamaz. Benim derdim o değil. De bakalım, neymiş derdin? Bekir'in meraktan çok kaygıyla sorduğu soruyu duymazdan geldi İsmail. Öküz öldü, ortaklık bozuldu derler ya, bizimki de o hesap dedi. Babasının öküz yerine konulmasından duyduğu rahatsızlıkla yuh olsun sana diye haykırdı Bekir. Ne tıniyetsiz bir adam olduğunu bilirdim de bu denli küstahlaşacağını tahmin edemezdim. Aldırmadı İsmail. Bizim ortaklığımız da buraya kadarmış diye devam etti. Bundan böyle yanaşma niyetine yanınızda çalıştıramayacaksınız beni. Ne yanaşması oğlum dedi Ali. Üç erkek kardeşiz şunun şurasında. Bu acılı günlerde birbirimize daha sıkı sarılmamız gerekirken yeter diye kesti İsmail. Ölen öldü, yerini buldu. Geride kalanların aynı toprağın altına girmesi mümkün olmadığına göre boşa konuşuyorsunuz. Durup durup geriye bakacağınızı, bundan sonra neler yapabileceğinizi düşünmenin zamanı gelmedi mi artık? Sen bizim yerimize de düşünmüşsün anlaşılan dedi Ali. Lafı dolandırmadan dost doğru anlat, bilelim biz de. Dediğim gibi, ortaklık buraya kadar. Bundan böyle siz yolunuza, ben yoluma. Açık konuş oğlum dedi Bekir. Yapmak istediğin nedir? Anlatayım diye arsızca güldü İsmail. Buralar bana dar geliyor. Boğulursam büyük suda boğul diyenlerin bir bildiği var elbet. Onların yolundan gidiyor ve İstanbul'a yerleşiyorum ben. Deli misin sen diye bağırdı Ali. Tek lokmada yutar seni İstanbul. Hele bizim gibi başını doğduğu yerden çıkarmamış taşralıları. Ne iş tutarsın diyarı gurbetlerde? Eşin yok, dostun yok. Sudan çıkmış balığa dönersin oralarda. Bütün alaycılığıyla aman da aman diye güldü İsmail. Kardeşleri için tasalanırlarmış da. Ciddileşiverdi hemen. Her şeyi inceden inceye planladım ben. Beni düşüneceğinize, kendi derdinize yanın siz. Bizim gidişatımız belli dedi Bekir. Babamızın zamanında nasılsa bundan sonrasında da aynen devam edeceğiz. Ama senin olmayacak dualara amin deyip perişan olmandan korkarız. Ev yok, iş yok, akraba, eş, dost yok. Hiçbir garantisi olmadan gözü kapalı İstanbullara kapak atmak her baba yiğidin harcı değil. Kendinden emin bir tavırla, kapalı sandığınız gözlerim çoktandır açık diyerek meydan okudu İsmail. Evime aldım.
Ne o? Şaşırdınız mı?
Evet. İstanbul'da bir evim var benim.
Sıra iş yerinde.
Onun için de sizlerden ufak tefek fedakarlıklar bekleyeceğim haliyle.
Ali ile Bekir'in gözleri kaçamak bir bakışta buluştu.
İşin rengi belirmeye başlamıştı. Yani dedi Ali, bizden istediğin nedir?
Ne o? Yüzünüz düştü birden.
Merak etmeyin, haraç istemiyorum sizden. Hakkım neyse o. Ne demişler? Ölüm hak, miras helal. Hisseme düşen neyse verirsiniz, çeker giderim.
İyi de, ha deyince paraya çevrilecek malımız mülkümüz yok ki.
Yapma güzel abim diye güldü Ali'nin sözlerine İsmail. Bu dükkan, oturduğunuz ev, çarşı içindeki kiralık diğer iki dükkan. Daha da malımız yok diyorsan Allah gözünü doyursun derler adama.
Yok artık dedi Bekir.
Baba yadigarı malı mülkü satıp savalım mı diyorsun yani sen?
Satmadan da halledebilirsiniz sanırım.
Rahmetli babanızın Aydın Aya avucunuza saydığı paracıkları istiflediğiniz yerden çıkarmayı göze alırsanız.
Olmadı. Yengelerimin bileklerinden dirseklerine dizilmiş sıra sıra bileziklerini de hesaba katarsanız neden olmasın?
Ama bunlar zerrece ilgilendirmiyor beni. Ne halt ederseniz edin. Yolunu yordamını öğrendim ben. Mirastan hisse alacak varislerden bir teki bile talep etse mal mülk ne varsa satılığa çıkartılabiliyor. Yani istesem donunuza kadar soyarım sizi. Benden söylemesi.
Ali ile Bekir anneleriyle konuştular önce. Hal böyleyken böyle dediler.
Durun bir de ben konuşayım şu deli oğlanla dedi Hesna Hanım. Karşısına aldı İsmail'i. Uzun uzun dil döktü.
Daha toprağı kurumadı babanın oğul dedi.
Benim derdim bana yetiyor. Yeni tasalar, dertler çıkarma başıma.
Babasının ardından hesap vermesi gereken kimsesi kalmamıştı İsmail'in. Alabildiğine özgür hissediyordu kendini. Ancak abilerine fütursuzca kafa tutarken Hesna Hanım'a karşı daha yumuşaktı dili.
Anamsın dedi. Hatırını sayarım. Ancak gönül koyma. Kadınların aklı ermez bu işlere. Yüreğini ferah tut sen. Her şey tıkır tıkır hallolacak, merak etme.
3 ay süre verdi abilerine İsmail. Oğlanların okulu yaz tatiline girinceye kadar buradayız dedi. 3 ay içinde becerdiniz, becerdiniz. Aksi halde olacaklardan mesul değilim. Oturdukları baba yadigarı evi, geçimlerini sağladıkları kahvehaneyi satılığa çıkaracak değillerdi ya, İsmail'in aklına uyup karılarının altınlarını bozdurmaya da hiç niyetleri yoktu. Çarşı içindeki dükkanlardan birini elden çıkarmak en doğrusuydu. Ne var ki yıllardır bu kapıdan ekmek yiyen, her ayın başında kirasını muntazaman ödeyen Zülfikar Efendi'ye aldıkları kararı nasıl söyleyeceklerini bilemediler.
Böyle olmasını istemezdik ama diye başladı Ali. Dükkanı satışa çıkarmak zorunda kaldık diye bitirdi Bekir. Ama öncelik sende demeyi ihmal etmedi Ali. Satın almak istersen kolaylık yaparız.
Havlu, çarşaf, peşkir satarak rızkını çıkardığı bu dükkanı yıllar önce Salih Efendi'den kiralamıştı Zülfikar. Ancak kendi yağında kavruluyordu adamcağız. Onca parayı nasıl bir araya getirebilirdi ki?
Ali ile Bekir de durumun farkındaydı. En az Zülfikar Efendi kadar üzülüyorlardı onlardı. Neyse ki hiç umulmadık bir gelişme hepsinin yüzünü güldürmeye yetti. Dükkana talip olan Hacı Ömer Bey'in ticaret yapma gibi bir niyeti yoktu. Oğlu için alacaktı dükkanı. Bacak kadardı daha oğlan. Sonuç olarak Zülfikar Efendi şimdilik kaydıyla kiracılığını sürdürebilecekti. Alım-satım işlemleri tamamlandı. Ali ile Bekir satıştan elde ettikleri paranın tek kuruşuna dokunmadan tamamını İsmail'in eline saydılar. Karşılığında oturdukları evle kahvehaneyi ve diğer dükkanı bir süreliğine de olsa kurtarmışlardı. Ama İsmail'in hesabı katı ve acımasızdı.
Küçücük bir dükkanla benim gözümü boyayamazsınız dedi. Diğer mülklerdeki hissem bakidir. Merak etmeyin, oturduğunuz evden kira almayacağım. Ama kahvehanenin aylık kazancından ve diğer dükkanın kirasından hisseme düşeni hiç aksatmadan göndereceksiniz.
Anlaşmışlardı. Daha doğrusu Ali ile Bekir, İsmail'in taleplerini aynen kabul edince sorun kalmamış,
Ortalık süt limanı olmuştu. Sıra dükkanda. Okulların kapanmasını beklemeden atlayıp İstanbul'a gitti İsmail. Sirkeci'de daha önceki gelişlerinde kaldığı otele çantasını bıraktı, Eminönü'nden şehir hatları vapuruna bindi. Nasıl da özlemişti düşlerine şehrini. Rotası belliydi. Doğruca bacanağı Ahmet'in kapısını çalacaktı. Fatih'teki evin inşaatı 6 ay önce bitmiş, anahtarı İsmail'in verdiği vekaletle Ahmet'e teslim edilmişti. O anahtarın gerçek sahibini bulmasının zamanıydı artık. Ahmet'in kalite ve lüks kokan halı mağazasında ilk geldiği günkü kadar huzursuz hissetmiyordu kendini İsmail. Yok, onunla ışık atacak kadar güçlü değildi henüz. Ama o da olacaktı evelallah. Hele ayağının üstüne sağlam bassın, işini gücünü kursun, memleketten getirdiğini değil, İstanbul'un ekmeğini yemeye başlasın, bacanağı bir yana bütün cihana kafa tutardı İsmail. İçinde çarpışan çelişkili duygu ve düşünceler, Ahmet'in gülen yüzüne ve samimiyetine aynı sıcaklıkla karşılık vermesini engelliyordu. Mesafeliydi tavırları. Yemek davetini geri çevirdi bacanağının. Eve gidelim, bizde kalırsın teklifini ise duymazdan geldi. İnsanlara tepeden bakan böyle tuzlu kuru heriflerin afrasını tafrasını kaldıracak adam mıydı o? Oysa Ahmet elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyordu İsmail'e. Ne yapmayı düşünüyorsun diye sordu. Daha önce de söylemiştim dedi. Aldığın ev karşı tarafta diye orada yaşamaya mecbur hissetme kendini. Bu tarafta da iş ayarlayabiliriz. O evi kiraya verip burada ev tutarsın. Sağ ol diye kesti İsmail. O dediklerin bana uymaz. Fatih'i sevdim ben. Aynen bizim oralara benziyor. Ev tamam, şimdi sıra iş yerinde. Şöyle gönlüme göre bir dükkan buldum mu, gerisi kolay. İsmail'in burnundan kıl aldırmayan tavırlarını umursamadan iyi niyetli yaklaşımlarını sürdürdü Ahmet. Madem kararında ısrarlısın, söyleyecek sözüm yok. Ama istersen dükkan arama konusunda yardımcı olabilirim sana. Tanımadığı, bilmediği, yabancısı olduğu bir şehirde dükkan bulmak kolay değildi. Denize düşenin yılana sarılması gibi dört elle tutunmak geldi içinden. Ama hop diye kabullenmeyi de içine sindiremiyordu doğrusu. Önce eve yakın caddedeki sokakları tarayayım diyorum dedi. Muhatabı Ahmet değilmiş de kendi kendine konuşuyormuş gibi. İster istemez gülüverdi Ahmet. İstanbul kazan ben kepçe diyorsun yani. Ciddi bir ifadeyle devam etti. O işler öyle olmaz İsmail. Sana yol gösterecek birisi olmalı yanında. Yol gösterecek birisi? Kim o? Tabii ki bacanak Ahmet. İlle de burnunun dibinde olacak. Çok bilmiş herif. İstanbul'un muhtarı sanki. Yol göstermek dedimse kendimi kastetmedim diyerek eksik bıraktığını tamamladı Ahmet. Fatih'te çok iyi tanıdığım emlakçı bir arkadaşım var. Adresini vereyim, git konuş. İstediğin yerde, istediğin şartlarda ev, dükkan, o bölgede ne var ne yok önüne seriverir. İşte bu aklına yatmıştı İsmail'in. Ertesi gün ilk iş Ahmet'in söylediği emlakçıya gidecekti. Fatih'in en iyi emlakçısıdır demişti Ahmet. Doğruydu. İşinin erbabıydı Erhan. Dükkanı satın almak mı istiyorsunuz, kiralamak mı diye sordu öncelikle. Kiralık da olur, satılık da dedi İsmail. Yeter ki yapacağım işe uygun olsun. Elindeki listeden İsmail'in isteklerine hitap edebilecek dükkanların adreslerini kırmızı kalemle işaretledi Erhan. Çıkalım dedi. İstediğiniz muhitte hem kiralık hem satılık birkaç dükkan var. İlk gittikleri iki dükkanı hiç mi hiç beğenmedi İsmail. Ara sokaklarda değil, cadde üzerinde olsun dedi. Çarşı içinde ya da çarşıya yakın. Kenar mahallede kahvehane olur mu hiç? Ses etmedi Erhan. Cebi doluydu besbelli müşterisinin. Yeni boşalmış, iki katlı bir mobilya galerisine götürdü İsmail'i. Dükkanı beğenmişti İsmail ama bu kadar büyük olması gerekmiyordu. Çarşının çıkışında cadde üzerinde yeni inşa edilmiş bir binanın girişindeki dükkan fena değildi. Metrekare olarak istediğinden küçük olsa da idare ederdi. Kalabalıktı çevre. Ne iş yapsan tutardı buralarda. Kiralık mı satılık mı bu dükkan diye sordu. Kiralık. Ama mal sahibi iyi para veren çıkarsa satabilirdi. İyi para dediğin ne kadar mesela? Erhan'ın telaffuz ettiği miktar yanına yaklaşılacak gibi değildi. Kendi saflığına güldüğü içinden. Tabii ya, memlekette çarşı içindeki peşkirci dükkanının parasıyla İstanbul'da eşdeğer bir yer satın almak mümkün müydü? Bozulmuştu ama renk vermedi. Almasına alırım da diye geveledi. Buralarda kahvehane tutar mı, tutmaz mı kestiremiyorum. Önce kirayı tecrübe edelim hele, sonrasında Allah kerim. İki gün sonra dönüş yoluna düştüğünde kaporası verilmiş, sözleşmesi yapılmış kahvehane dükkanının anahtarı cebindeydi İsmail'in. Daha şimdiden, sonradan olma değil, doğuştan İstanbulluymuş gibi hissediyordu kendini. 7. ayrımın sonu. Sayfa 110.